Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbetül müttekin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve fefidhu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Amin ya mu'in. Rahmetike ya Erhamer Rahimin. Muhterem kardeşlerim, Nesillerin Islahı programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Gönlünüzle, zihninizle, istikbalinizle, Yüce Allah'ın katından gelen mutlak gerçeklerle, hakikatlarla, sevgili Peygamber Efendimizin mübarek ağzından çıkan hadislerle, sözlerle, kelam-ı kibar demiş olduğumuz güzel insanların, salih insanların sözleriyle başlatmış olduğumuz bu program inşallah ülkemiz için, neslimiz için, tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Ülkemiz için, evimiz için, şehrimiz için çok ama çok önemli olan nesillerin ıslahı, nesillerin eğitimi, terbiyesi, düzgünlüğe ve nizama kavuşması, hayat tarzlarının rıza-ı ilahiye muvafık olarak oluşmuş olması ana hedeflerimiz biliyorsunuz. Soyumuzdan gelen çocuğumuzdan komşumuzun çocuğuna ulaşabildiğimiz tüm insanlığa varıncaya kadar karşımızdaki bir kardeşimizin düşüncesinde, fikrinde, inancında, akidesinde, yaşayış tarzında bir yanlışlık, bir yamukluk, bir hata gördüğümüz zaman yüzümüzü çeviremiyoruz. O andaki Yüce Allah'ın bize lütfetmiş olduğu imkanlar neyse, elimizle, sözümüzle, dilimizle, gönlümüzle onu ıslah etmek, düzeltmek istiyoruz. Böyle buyurmuş Peygamberimiz Efendimiz. Akla ve dine aykırı bir iş görürseniz arkadaşınızda, kardeşinizde, insanlarda gücünüz yetiyorsa elinizle düzeltin, ıslah edin, tedavi edin. Buna gücünüz yetmiyorsa dilinizle, kelamınızla, sözünüzle, mesajınızla, sohbetinizle, yazınızla, kelamınızla düzeltin, ıslah edin, tedavi edin. Yok, buna da gücünüz yetmiyorsa onun yapmış olduğu, görmüş olduğunun kötülükleri kalpten onaylamayın. Buğz edin, nefret edin buyuruyor. Demek ki sorumluluktan kaçmak yok. Görevden kaçmak yok. Vazifeyle aramıza mesafe koymak hakkına sahip değiliz. Öyleyse bu haftaki dersimde, Nesillerin Islahı programımızda sizlere sevgi dilini takdim edeceğim. Sevgi dilinin veya zıddı olan nefret dilinin ne yaptığını, neler yaptığını sizlere ikna edici delillerle ispat etmeye çalışacağım. Sevgi dilimizin eşyaya, hayvanata ve insanlığa ne kadar yararlı bir nimet, bir imkan olduğunu hep kabul edelim. Hele hele kalp bağlantılı sözler ağzımızdan çıkarsa, dilimiz ile gönlümüz arasında bir kopukluk olmazsa, ve habbebe ileykum el iman buyuran Yüce Allah, Allah size imanı sevdirdi. Kalbimizdeki imanı Rabbim bize sevdirdi. Sevdirmiş olduğu bu iman bağlantılı tüm hayatımız sevgiyle, muhabbetle buluşmaktadır. Dilimiz de bunlardan bir tanesidir. Güzel konuşmak, tatlı konuşmak, doğru konuşmak, tesirli konuşmak, belgeli konuşmak, konuştuğumuz konuların karşımızdaki insanların aklını, yeteneğini, kabiliyetini, sınırlarını taşmayacak şekilde konuşmak bir ameldir. Yüce Allah nasıl kıldığımız namaza sevap veriyorsa, konuştuğumuz kelamlara, sözlere, mevzulara, sohbetlere, konferanslara mutlaka inşallah sevap verecektir. Sevgi dilimizin eşya ile tesir gücünü, sevgi dilimizin hayvanlarla, hatta bitkilerle, çiçeklerle irtibatlı olmadaki neticeyi örneklerle sizlere takdim edeceğim. Mesela sizin evinizin önünde bir bahçeniz olsa, bu bahçenizde çiçek bulunsa, sabahleyin giderken, akşam dönerken o çiçeğinize sevgi yüklü bir konuşma yapın. Yani ey çiçek, ne güzelsin, rengin ne güzel, görüntün ne güzel deyiverin. Çıkarken, giderken güzel güzel kelam söyleyin. O bahçenizdeki, kapı önündeki bahçenizdeki çiçeğin renginde, yapraklarında ne bir tür canlılık olduğunu göreceksiniz. Bu hayal değil, bu gerçek. Veyahut bahçenizin diğer köşesinde bulunmuş olan bir başka çiçeğe nefret dilinizle konuşun. Sevmiyorum seni. Görüntün hiç uygun değil. Seni yakıştıramıyorum ben bu bahçemde. Yani bir insana konuşur gibi konuşun. İnanır mısınız? Zamanla o çiçeğin yapraklarını döktüğünü, yaprakların buruştuğunu ve kuruduğunu göreceksiniz. Şimdi bizleri dinleyen binlerce kardeşim önünde Yüce Allah'ın huzuruna konuşuyorum. Benim şahsi görüşüm, kanaatim değil. Sadece gerçek olan bir konunun tercüman olmaya çalışıyorum sizler. Hepsi bu. Yeter ki bu sevgi dilimizi nesillerimizin eğitiminde, terbiyesinde ne kadar tesirli bir vasıta, bir ilaç, bir vitamin ve bir kalori gibi güzellik olduğunu sizlere değişik yönlerden girerek ikna etmek istiyorum. Veyahut akşamleyin çoluğunuza, çocuğunuza, beyinize yemek pişireceksiniz, yemek yapacaksınız. Bir makarna veya bir bulgur. O bulgura güzel sözler söyleyin. Sevgi dolu cümlecikler kullanın. Yani sen ne güzelsin, sürekli soframızda seni görmekten mutluluk duyuyoruz. Hep tarihi seyirde tüm insanlığın temel gıdalarından olduğunuz deyiverin. O pişirmiş olduğunuz bulgur pilavı sizin ağzınızdan midenize girdiğinde bir huzuru sağlamaya vesile olacaktır. Hatırlarsanız sizlere bir örnek vermiştim. Belki bu örneğe aktardığımda bizi dinlememiş olan kardeşlerim vardır. Şöyle bir örnek veriyorum. Şu bir bardak su. Ta Japonya'da bir mühendis bu sevgi dilini keşfetmek için bir bardak su alıyor. Bir bardak suyu karşısına alıyor, insana konuşur gibi konuşuyor. önce sevgi dilini kullanıyor. Sen ne güzelsin, tadın ne kadar lezzetli. Seninle duş alırız, banyo yaparız, çamaşırlarımızı yıkarız, bulaşıklarımızı yıkarız, bahçemizi sularız. Yani sevgiye dayalı sözcüklerden ne varsa söylüyor, söylüyor, söylüyor. Sonra bir bardak suyu bir kimyager atmosferinde, laboratuvarda incelemeye tabi tutuyor. Suyun iç bünyesindeki özellikler kristaller gibi, kristal gibi ışık ışık, ışıl ışıl, pırıl pırıl görünmeye devam ediyor. Aynı suyu, bir bardak suyu tekrar bir başka seansta karşısına alıyor. Bu sefer de nefret dilini kullanıyor. Yani sevmiyorum seni, senden mutsuzum. Sen ki tarihi süreçte hep savaşların oluşmasına sebep oldun gibi onu üzecek adeta, onu sıkıntıya sokacak, onu aşağılayacak bir takım kelimeler söylüyor, cümleler kuruyor. Aynı bir bardak suyu laboratuvara indiriyor. Bu sefer de suyun iç özelliğindeki o pırıl pırıl kristalleşmiş görüntü simsiyah olduğunu biliyor. Bu bakımdan ağzı dualı insanlar var halkımızın arasında, böyle salih insanlar var. Onlar su alırlar ellerine, sonra okurlar. Fatiha okurlar, şifa ayetlerini okurlar, şifa dualarını okurlar ve böyle üflerler suya. Bu suya üflemiş olduğu nefes normal üflemiş olsaydı mekruh olurdu. Çünkü akciğerimizde kullanmış olduğumuz bir nefes çıktığı zaman karbondioksit olur. Onu yemeye, suya üfleyemeyiz. Velakin ağzımızdan çıkan o Allah kelamı, dualar, istiğfarlar, tövbeler o nefesimize nasıl bir katkıda bulunuyor ki biz bunu suya üflüyoruz ve şifa olsun diyerek içiyoruz. Kanıtlanmış bunlar, ispatlanmış. İsterseniz size bir başka belgeli örnek vereyim. Yani bu sevgi dilimizi ve nefret dilimizi yerli yerince kullanalım diyorum daha doğrusu. Bu örneklerin altında bunlar yatıyor. Efendim şu Kütahya ilimizin Tavşanlı ilçesinin Arslan Bey İlköğretim Okulu Din ve Ahlak Dersleri öğretmeni Ali Bey sınıfında öğrencilerine sevgi ve nefret dilini müşahhas, somut örneklerle ders vermeye çalışıyor. Ancak bu din dersi ve ahlak öğretmenimizin öğrencilerle yapmış olduğu uygulamayı TRT1 kanalı çekiyor. Bizde var. Arşivimizde hepsi mevcut bunların. İki tane eline kavanoz, bildiğimiz kavanozlar var ya, içerisine eşit miktarda bulgur, fasulye ve nohut koyuyor. Kapatıyor. Öbür kavanozu da aynı şekilde bulgur, fasulye, nohut koyuyor. Onu da kapatıyor. Daha sonra öğrencilerden bir grubuna sevgi dili görevini veriyor. Diğer kavanozda konuşacak öğrencileri de nefret dili kullanmasını görev olarak veriyor. Her gün evlerinden okula geldiklerinde öğrencilerden bir grup geliyor. Bu kavanozun sevgi dilini kullanıyorlar. Ne güzelsiniz, ne hoşsunuz. İşte ifadeler sevgiye dayalı, muhabbete dayalı, metüseneye dayalı ne kadar kelime varsa çocuklar bunu öğrenciler okuyorlar, söylüyorlar, gidiyorlar. Diğer öğrenciler de geliyor diğer kavanoza. Nefret dilini kullanıyorlar. Sevmiyorum seni, nefret ediyorum senden. Görmek istemiyorum gibi ifadeleri kullanıyorlar. Belli bir seanslardan sonra bakıyorlar ki sevgi dilini muhatap olarak sevgi dilini kullanmış olan kavanozdaki o bulgur, o nohut, o fasulye ilk koydukları gibi pırıl pırıl duruyor. O nefret dilini kullanmış oldukları kavanoza gelince daha kavanozun kapağını açar açmaz sınıfa müthiş bir pis koku yayılıyor. Niye verdim bu örneği diyeceksiniz tekrar. Çünkü günümüzde dili kullanmakta sıkıntı yaşıyoruz. Neyi, nerede, ne şekilde, nasıl, ne ölçüde, ne miktarda kullanmayı beceremiyoruz. Böyle olunca da sevgi dilimiz yerini nefret diline, gıybet diline, haset diline vesaire birisi terk edilmiş oluyor. Öyleyse biz bu sevgi cümleciklerimizi eşyaya kullanıyoruz, müsbet tesir oluyor. Bitkiye kullanıyoruz, yine hakeza. Ne demiş büyüklerimiz? Yumuşak dil yılanı deliğinden çıkarır. Yani siz affedersiniz bir köpeğe dahi güleç bir yüzle el kol işaretiniz güzelleştirerek tavır alın. O size karşı mülayim olarak bakar ve kuyruğunu sallamaya çalışır. Nefret kelimesini kullanın. Bu sırada arkasını döner ve kaçmaya çalışır. Nasıl bir enerji gidiyor ki bu sevgi veya nefret konuşmalarımızın mutlaka bir tesir gücü var ki gıdanın bir tanesini tarı taze tutarken diğerini bozuyor, çöplüğe attırılmaya vesile kılıyor. Değerli kardeşlerimiz, muhterem izleyenlerim, nesillerin ıslahında, tedavisinde temel üç etken adres vardır. Ebeveynler, yani anne ve babalar, öğretmenler ve imamlar. Bu üç adres hiçbir zaman özelliğini, tazeliğini bayatlatmaz. Hep korumuştur. Niçin? Alimlerimiz, yani imamlarımız, hocalarımız, bilim adamlarımız, ilim adamlarımız, öğretmenlerimiz, annelerimiz ve babalarımızın karşısında sürekli bir nesil vardır. Anneler bu neslin 0 kilometresinden başlarlar, 7 yaşına kadar sürdürürler. 7 yaşından sonra alırlar, öğretmenlere teslim ederler, okullara gönderirler. Daha sonra bir üst kademeye çıkar, üniversite devreye girer, medreseler, tekamül kursları, özel kurslar, sürekli bir tekamülün, bir eğitimin, bir terbiyenin, bir oluşumun oluşmasında anne ve babalar, öğretmenler ve imamlarımızın hisseleri çok büyüktür. Peki nasıl oluyor diyecek olursanız, bir örnek vereyim. Anne baba olsun, hocalarımız olsun ve öğretmenlerimiz olsun. Onlar bir çiftçi gibidirler. Çiftçi, yani ziraatçı. Bir çiftçiyi, bir ziraatçıyı şöyle hatırlayacak olursak, bu çiftçilerimizin karşısında bir tarla vardır. Bu tarla nedir? Öğrencilerdir. Evlatlarımızdır. Neslimizdir daha doğrusu. Yani alimlerimizin, öğretmenlerimizin, imamlarımızın, anne ve babalarımızın her birini bir çiftçi gibi görecek olursak, bu çiftçimizin en çok meşgul olacağı alan tarladır, bağ bahçedir. Öğrencileri, evladını tarla olarak görmüş olan anne babalar, öğretmenler ve imamlarımız daha sonra bu tarlaya tohum atmaları gerekiyor. Bu tohum nedir? İlimdir. Bu tohum nedir? Nasihattır. Uyarıdır. İkazdır. İrşattır. Eğitimdir. Sohbettir. Sonra bu ekilmiş olan tohumların büyümesi için
suya ihtiyacı var. Bu su da ihlastır. Yani samimidir, samimiyettir. Anne ve babalarımız, öğretmenlerimiz, imamlarımız, tüm neslimize eğitim ve öğretimle, nasihat ve uyarı ve ikazla sorumlu olan her kardeşimiz, kendisini bir çiftçi olarak gördüğü zaman karşısındaki yapacakları işler bellidir. Bu çiftçinin, tekrar söylüyorum, en önem verdiği, değer vermiş olduğu şey bağıdır, bahçesi, tarlasıdır. Bu tarlayı siz eğer ekmezseniz, geliştirmezseniz ne olur? Deve dikenleri biter. Öyleyse buraya bir tohum gerekir. Bu tohum nereden gelecek? Kalbimizden gelen inanç bağlantılı, ahlak bağlantılı, edep bağlantılı sözlerdir. Kelimelerdir, nasihatlardır, uyarlardır. Bunlar çok önemli. Tohumu geliştireceksiniz. Daha sonra ilimle, nasihatla bütünleştireceksiniz. Ve bu samimi olarak, öğretmenimiz de samimi olacak, imamımız da samimi olacak, anne babalar da çocuklarına ne olacak? Samimi olacak. İğreticilik olmaz. Çünkü onlardan biz sorumluyuz. Sorumluluğumuzu yerine getirmezsek, yarın ahirette öğretmeni, imam efendi, annesinin, babasının yakasından tutar ve neslimiz ne yapar? Hesap sorar. Hesap sorar. Söyleyin şimdi, şu vermiş olduğum örnek ütopik bir konu mu? Hepimizin hakkından geleceği bir konu, öyle değil mi? Her Müslüman insan bildiğinin alimidir, hocasıdır, bildiğinin öğretmenidir, muallimidir. Bilmediğinin cahilidir, talebesidir, öğrencidir, öğrencisidir. O zaman bilmediklerini öğrenmeye devam eder. Bildiklerini ise öğretir. Şimdi nasihat eden ümmet bu güzelliğinden dolayı Peygamberimiz ettiğin nasihat buyurmuş. Din nasihattır. Herkes bu nasihatı yapıyor. Yani fırıncı kardeşimiz de bu hususta sorumludur. Gece bekçisi kardeşimiz de sorumludur. Polisimiz de, müftümüz de, öğretmenimiz de, bakkalımız da sorumludur. İşte neslimizle olan diyalogumuzu, iletişim ve irtibatımızı sağlıklı, kuvvetli hale sokmak için bu örneği vermek ihtiyacını hissetmiş oldum. Aynı zamanda böyle bir oluşumun sağlanmasında insani ilişkilerle İslami ilişkileri adeta ikiz kardeş yerine koyuyoruz. Sevgili dinleyenlerim, kıymetli izleyenlerim, aziz kardeşlerim, biz şu konuyu gözden kaçırıyoruz galiba. İnsani, biz insan çünkü öncelikle, insani münasebetlerimizi, insani irtibatımızı, insan olarak ilişkilerimizi şayet düzgün, planlı, programlı yerine getirmezsek, İslami irtibat, İslami ilişkilerde hep dökülürüz. Bugün nasihatların niçin tesir etmediğinin altında bu yatıyor. İnsani ilişkilerimiz kurulmadan, insani ilişki merhalesini aşamasını yaşamadan İslami ilişkilere girmek çok zor. İslami ilişkileri biz okuyoruz, öğreniyoruz, hatta ezberliyoruz, not alıyoruz gerekiyorsa. Ancak bunu uygulama noktasında hep yıkıcı oluyoruz ve kırıcı oluyoruz. Niçin? Ben bir insanım, karşımdaki de bir insandır önce. İnsan insan ilişkisi, insan insan irtibatı, insanın kafirlerle münasebeti, insanın ateistlerle münasebeti, insanın gayrimüslimlerle münasebeti eğer bilinmezse insani ilişkilerimizde biz sınıfta kalırız. Geriye Allah'ın ayetini okuruz, Peygamberimizin hadislerini okuruz ama bu sadece kalıpça söylemiş olduğumuz söz olur. Ne usulü var, ne maksadı var, ne de amacı var. Sadece Peygamberin böyle buyurdu, Allah böyle buyurdu. Her şeyin bir maksadı, her şeyin bir gayesi olur halbuki. Öyleyse insani ilişkiler, ilişkilerin, irtibatımızın altyapısı desek yeri vardır. Ondan sonrası kolay. İslami ilişki ve irtibatımızda eğer başarılı olursak, İslami irtibat ve ilişkilerimizde daha fazla başarılı oluruz. Bu örneği şimdi biz neslimiz için, bir delikanlı için, çocuğumuz için, komşumuz için, komşumuzun yavrular için düşündüğümüz zaman olay tamamen güzelleşiyor. Tamamen Yüce Allah'ın yardımı ve inayetiyle neticesini elde etmiş olduğumuz bir amel icra etmiş oluyoruz. Buna tam bir paralel olarak aynı şeyi söylüyorum. Bu dersimde sık sık kullanmış olduğum öğretmenlerimiz, imamlarımız ve anne babalarımız ve neslimiz konusunu dile getiriyorum. Şimdi öğretmenlerimizin, imamlarımızın, anne ve babalarımızın ilmi, ahlaki, edebi ve sosyal yönleri ne kadar yüksek olursa neslimizin seviyesi de o kadar yüksek olur. Demek ki okulda, camide, evde bulunan üç sorumlu olan, birinci derece sorumlu olan insanlar vardır. Anne babalar, öğretmenler ve imamlarımız. Bu üç neslimizi, büyümüş olan neslimizi hesaba kattığımız zaman, öğretmenlerimizin, imamlarımızın ve anne babalarımızın ilmi yönü, iki ahlaki yönü, üç edebi yönü, dört sosyal yönü ne kadar seviyeli ve yüksek ise karşımızdaki neslimizin, talebelerimizin, gençliğimizin de ilmi, ahlakı, edebi ve sosyal yönü o nispette yüksek olacak, güzel olacak ve verimli olacaktır. Eğer bizde bu yoksa işte o sıkıntı daha büyük oluyor. Aynı zamanda tekrar pekiştirmek için söylüyorum. İmamlarımız, öğretmenlerimiz, anne ve babalarımız neslimizin hem örnekleri hem de rehberleridir. İki tane vazife var bizim için. Rehber olmak ve örnek olmak. Öğretmenimiz, imamımız, anne ve babalarımız neslimiz için, çocuklarımız için örnektir. Tıpkı güneşin ısısı ve ışığına benzerler. Güneşin ısı ve ışık özelliği kainattaki her şeyin, meyvelerinin, sebzelerin oluşmasına sebep olmaktadır. Anne ve baba, öğretmen ve imam, öğrencisine, anne, çoluğuna, çocuğuna bir güneş özelliği gibi ışık olmuyorsa, onları ısıtamıyorsa neslimizin ıslahında biz kaybedenlerden oluruz, Allah göstermesin. Aynı sorumlu kardeşliğimizin ikinci özelliği rehber olmalarıdır. Rehber olmaları nedir? Hedefli yürümeleri ve büyümeleridir. Her yönüyle beraber önümüzde görmüş olduğumuz annelerimiz, babalarımız, öğretmenlerimiz, imamlarımız aynı zamanda neslimizin neyidir? Rehberidir. Kılavuzudur. Birinci adımda örnekti. Şimdi ise rehber oldular. Biz rehber olmazsak anne babalar, imam ve öğretmenler rehber olmazsa neslimiz bir başkalarının peşine takılıyor. Bu sefer de kıyamet alametidir diyerek elimizi dizimize vurmaya çalışıyoruz. İşte bu vermiş olduğum örnekler sevgi dilinin, muhabbet dilinin ne kadar tesir olduğunda ilk adımını başlatmış olduk. Güneş ısısı, ışığı ve rehberliğiyle konuyu adeta taçlandırdık. Ve şunu da çok açık, serbest ve rahat olarak söyleyebilirim ki, hamdolsun bu güçte ve bu imkanlarda bulunan bir imkana sahibiz. Evlerimiz müsait, artık camilerimiz müsait, okullarımız müsait. 4+4+4 dediler, bir kısmı karşı geldi. Şimdi herkes anladı konuyu. Okullarımıza seçmeli dersler konuldu bir taraftan. Kur'an-ı Kerim, Siyer-i Nebi, Bunlar Yüce Allah'ın bize bir ikramı olarak algılıyorum ben bunları. Ama sebebi kim olursa olsun, çok şükür Kur'an-ı Kerimlerin bir zamanlar testilere, küplere kapak olarak konulmuş olduğu korku döneminin yerini şimdi askeri kulelilere, kule lisemize varıncaya kadar ne yapıyor? Neslimiz Kur'an'dan ve sevgili peygamberimizden habersiz olarak, mesafeli olarak yaşamasınlar diyorlar. Ne güzel bir şeydir diyor. Bu duygularla neslimize ait olan sorumluluğumuzun, mesuliyetimizin bir daha gözden geçirilmesini istirham ediyor. Geriye kalan zaman diliminde sizleri fıkhi meselelerle, hayat tarzımızı düzene koyacak fıkhi konularla inşallah baş başa bırakmaya çalışıyor. Bir kimsenin alacağına karşı kendisine verilen senet veya borç miktarını eksiğiyle başkasına devretmesi caiz değildir. Halk arasında buna senet kırdırmak diyorlar. Senet kırdırmak caiz değildir. Yani bir tanesi, ben birine senet almışım, 100 bin liralık senet. Ben bunu birine veriyorum, 90 bin liraya bu sefer de. 10 bin lirası eksik olarak bir başkasına bu seneti verdiğim zaman buna senet kırdırmak diyorlar halk arasında. Ne yazık ki böyle bir alışverişin, uygulamanın dinimizde caiz olmadığını burada sadece hatırlatmakla iktifa etmek istiyorum. Sevgili kardeşlerim, belediyeye haber vermeden çukur kazan. Dikkat edin, belediyelere, belediyede sorumlu olan kuruma haber vermeden çukur kazan. Çukura düşüp ölenin diyetini verir. Bir çukur kazdın sen, yetkili merciye haber vermeden, belediyeye haber vermeden bir kuyu kazdın. Kazmış olduğun bu kuyuya tuttu, bir tanesi düştü ve öldü. Onun diyetini haber vermeden çukur kazan insan verir. Eğer düşen çukuru daha önce görmüşse, sonraki görüşte düşüp öldüyse diyet verilmez. Öyle bir çukur var ki oraya önceden bir kimse bakmış, orada çukur olduğunu görüyor. Aynı şahıs orayı tekrar gittiğinde düşüp de ölecek olursa artık ona diyet verilmez demişlerdir. Bunlar böyle belki çok klasik, hocam zamanımızda bunlar olur mu demeyin, oluyor. Neler olmuyor ki Türkiye'de, bu ülkede ve diğer dünyalarda? Akılla, mantıkla bağdaşmayan nice nice olayları her gün haberlerde görmüyor muyuz, duymuyor muyuz? Acayip şeyler. Bir başka konu biraz da sohbet yapanlar, sohbet yapan kardeşlerim, ders verenler, imamlarımız, dikkat edeceği bir konuyla buluşturmak istiyorum kendilerini. Sevgili Peygamber Efendimiz'e ait olduğu söylenen hadisler eğer zayıf hadis ise, zayıf hadisler söylenirken rivayet olundu denir. Peygamber Efendimiz dedi veya buyurdu denmez. Yani zayıf bir hadis ise, yani sahih değil, zayıf bir hadisse Peygamber Efendimiz bu hadiste şöyle buyurdu deyip de, eğer şöyle buyur demiş olduğumuz hadis zayıf hadisse ona şöyle rivayet olunu diyerek söylemek uygundur. Peygamber Efendimiz buyurdu diyerek o hadisi söyleyemeyiz. Bu hadis sahasını ilgilendiren bir konudur. İbn Abbas radıyallahu anhuma küçükken Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hurmayı çiğneyerek İbn Abbas'ın ağzına vermiş ve dua etmiştir. Halkımız galiba bundan hareket ederek bazen ağzına bir şey alır, çiğner ve çocuğun ağzına verir. Eğer bunu Peygamberimiz ağzına hurma aldı veya tatlı aldı, biraz çiğnedi, ondan sonra İbn Abbas'ın ağzına verdi, Ben de ağzıma yarım hurma alayım veya bir tatlı alayım, biraz yumuşatayım, benim çocuğuma vereyim niyetiyle verirse sünnet işlemiş olur. Peygamber Efendimiz'den 1500 sene sonra bu hadis ile amel edersek, uygulamayla yani, sen de sünnet işlemiş olursun. Efendimiz İbn Abbas'ın ağzına verdi, sen de yeğenine verebilirsin. Sen de kendi çocuğuna verebilirsin. Hiçbir sakıncası olmadığı gibi, üstelik bu sünnettir. Tüm bakkallarımızı, alışveriş yapan kardeşlerimizi ilgilendiren bir konuyla sizi buluşturuyorum şu anda. Bir mal ki satıldıktan sonra mal sahibi diyor ki, şimdi kalsın da yarın götür dese, o almış olduğu şey de o zamana kadar kaybolsa, çalınsa, ziyan mal sahibine aittir. Bir mağazadan efendim bir şey aldın. Mal sahibi diyor ki, mağaza sahibi, bu kalsın burada, sen yarın buradan alırsın dese, yarın götür dese, o akşamda başına bir şey gelmiş olsa artık mal sahibi bunu ödemekle mükelleftir. Arandan bir hak iddia edemez. Ama mal senin, ister götür, ister götürme derse, almış olduğu bir hayvan da olsa, götürülene kadar ölürse ziyan alan kimseye ait olur demişlerdi fıkıh uleması. Son bir konuyla fıkhi mevzumu kapatmak istiyorum değerli kardeşlerim. Yemeğimizi yerken ister tek bir kaptan yiyelim, istersek aynı sofrada ayrı ayrı kaplarda yiyelim, caizdir. Bunda bir sıkıntı yoktur. Nur suresinin 61. ayetini okursak diyor ki orada, hep birlikte yahut ayrı ayrı yemenizde sizin için bir sakınca yoktur der. Yani biz buna Avrupa'dan geldi zannediyoruz. Alakası yoktur Avrupa'yla. Avrupa nerede bizim medeniyetimizi yaşayacak ki? Sofra aynı olmak şartıyla ister, tüm eller bir kaplanda da yiyebilir. Herkesin önünde bir tabak vardır, ayrı da yenilebilir. Bunda herhangi bir sakınca yoktur. Beyiz olmadığı gibi Nur suresinin 61. ayetini okursak daha güzel tafsilatını öğrenmiş olur diyoruz. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.